Ayrım 19.
Sayfa 213. Sondaki ilişkinin biraz daha karmaşık olmasına rağmen bunların ilk dördünün Huayan okulunun Dharmatatu anlayışına ve beşincisinin de doğallık anlayışına karşılık geldiğini söylemek yeterlidir. Başka bir ifadeyle kişi evreni, Dharmatatu'yu her birisi eşit derecede geçerli olan bakış açılarından algılar. Tek yönden algılayabileceği gibi birçok yönden de algılayabilir. Hem bir hem de birçok yönden ele alabilir ya da hiçbirisini yapmaz. Fakat Zen'in son pozisyonu şudur. Zen hiçbir özel noktayı bakış açısı için sabit olarak belirlemez. Bununla birlikte şartlara göre her bakış açısını değerlendirme konusunda serbesttir. Lin Chi'nin ifadesiyle, bazen insanı yani özneyi kaldırabilirim ama şartları kaldıramam, bazen de şartları kaldırabilirim ama buna rağmen insanı kaldıramam, bazen hem şartları hem de insanı kaldırabilirim, bazen de ne şartları kaldırabilirim ne de insanı. Bazen de hemen bunların ardına şunu ekleyebilirdi Lin Chi, özel hiçbir şey yapmam. Kuan eğitimi kişinin hem göreceli hem de mutlak dünyada eksiksiz doğallığının özgürlüğünü bildiği son aşamada hitama erer. Fakat bu özgürlük konvansiyonel dünyanın karşısında olmadığı, daha çok dünyayı onaylayan bir özgürlük olduğu için çalışmanın son noktası Zen'in toplumsal yaşam ve manastır yaşamının kurallarıyla ilişkisidir. Yunmen'in bir defasında ifade ettiği gibi, böylesine uçsuz bucaksız bir dünya varken, neden zilin sesine uyup merasim cübbesini geçirmeli ki sırtına? Başka bir üstadında daha değişik bir tarzda vermiş olduğu cevap buraya tam olarak uymaktadır. Eğer bunun için herhangi bir nedenin varsa kafamı kesebilirsin. Çünkü etik eylem sadece tamamen özgür olduğu, herhangi bir gereklilik ya da nedenin zorlaması dışında gerçekleştiği zaman etiktir. Bu aynı zamanda Hristiyanlıktaki özgür irade öğretisinin de derinliklerinde yatmakta olan anlamdır. Çünkü Tanrı ile bir hareket etmek, korku ya da gurur nedenleriyle bir ödül umuduyla hareket etmek değil, fakat herhangi bir temeli olmadan her şeyi hareket ettiren, fakat kimsenin kendisini hareket ettiremeyeceği zatın aşkıyla hareket etmektir. Kuan sisteminin belirli bazı tehlikeler ve dezavantajlar içerdiğini söylemek aslında her şeyin yanlış kullanılabileceğini söylemektir. Bu sistem öylesine kompleks ve hatta bir ölçüde kurumlaşmış tekniktir ki bu yüzden de kendi kendisini yapmacıklar ve suniliklere maruz bırakır. Fakat her teknik yapar bunu. Bankei'nin metotsuzluk yöntemi gibi pek de teknik olmayan yöntemlerde bile görülecektir bu. Dolayısıyla burada da bu fetişe dönüşme ihtimali söz konusudur. Fakat bazı eksikliklerle karşılaşabilecek noktaların dikkatle belirlenmesi çok önemlidir. Görünen o ki Kuan eğitiminde iki tane böyle noktadan bahsedilebilir. Bunlardan birincisi Kuan'ın gerçek bir şekilde Zen'in hayata dökülmesine imkan veren tek yol olduğu konusunda ısrarcı olmaktır. Kuşkusuz Zen'in uyanış deneyiminin üstünde ve ötesinde olduğunu söyleyerek Kuan'ın oluşturulduğu Budizmi başarma yolu olduğu sorusu ortaya konulabilir. Fakat bu durumda Soto okulu Zen olarak kabul edilmeyecek ve Rinzai ekolünün kendi geleneği dışında dünyada hiçbir yerde Zen bulunamayacaktır. Eğer böyle tanımlanırsa Zen evrenselliğini kaybedecek ve Çin kaligrafisi gibi egzotik ve aynı zamanda da kültürel olarak kalacaktır. Batıdan bakınca böyle bir zen sadece Japonculuk oynayan romantiklere hitap edebilecektir. Söylemek istediğimiz böyle romantik bir yaklaşımın kötü olduğu değildir. Çünkü tam anlamıyla saf kültürlerin varlığından söz edilemez. Başka insanların tarzlarından alıntılar yapmak da her zaman yaşamın çeşitlilik ve zenginliğini arttırır. Fakat zen aslında kültürel motiften çok daha fazla anlamlar içermektedir. İkinci ve daha ciddi eksiklik ise Satürn'ün bazı Kuan yorumcularının bilerek teşvik ettikleri yoğun bir şüphe duygusuna ters düşmesidir. Çünkü bu ortaya ikinci bir Satürn çıkarmak anlamına gelir. Ulaşılan Satürn'ün derinliğinin onun öncesi ve sonrasındaki arama ve koşturmanın yoğunluğuyla doğru orantılı olduğunu söylemek, Satürn'ü onun duygusal ikincileriyle karıştırmak demektir. Başka bir ifadeyle, eğer ayaklarınızı bariz bir şekilde hafif hissetmek isterseniz yapmanız gereken şey önce belirli bir süre boyunca ayaklarınızda ağırlıkla dolaşmak ve sonra da ağırlığı çıkarıp atmaktır. Rahatlama hissinin oranı ağırlıklı ayakkabının giyiliş süresiyle ve ağırlığın miktarına bağlı olarak değişecektir. Dinsel dirilişçilerin başvurduğu eski bir hile de bunun aynısıdır aslında. Bu insanlar takipçilerine önce devamlı bir günahkarlık hissi empoze edip daha sonra da bu hissi İsa'ya iman sayesinde yok ederek inanılmaz bir rahatlama ve yükseliş sağlama yoluna başvurmuşlardır. Fakat böyle yükselişler sürekli değildir ve Yong Fen'in dediği de böyle bir satoriydi işte. Bir satorisi olan keşiş uçar bir ok gibi cehenneme gider. Uyanış neredeyse zorunlu olarak bir rahatlık hissi gerektirir. Çünkü uyanış tüm çatışma ve savunmalarıyla egoyu doğuran zihni zihinle kavrama konusundaki alışılmış psikolojik mengeneye bir son verir. Zamanla rahatlık hissi ortadan kalkacaktır fakat uyanış devam edecektir. Tabii kişi onu mutluluk hissiyle karıştırıp kendisini mutluluğa boğarak onu kötüye kullanmaya kalkışmazsa. Dolayısıyla uyanışın mutluluk verici ya da hoş olması sadece rastlantısaldır ve sadece duygusal yönden bir rahatlama sırasında ilk olarak ortaya çıkar. Fakat kendi varlığıyla ele alırsak o sadece zihnin saçma ve yapmacık bir tarzda kullanılmasının son bulmasıdır. Bunun ötesinde ve üzerinde ise uyanış bir vuşih, hiçbir özelliği olmayandır. Çünkü uyanışın nihai kapsamı belirli bir deneyim ya da bilgi amacı içermez. Budizm dört görülmez doktrini, boşluk sunya ile bir de Buda arasındaki ilişkiyi su ile balık, hava ile insan ve şeylerin yaratılışı ile aldatılmışlar kavramların ötesinde arasındaki ilişkiye benzetir. Ne olduğumuz sorununun temelde hiçbir zaman için ayrı bir şekilde bilgi konusu olamayacağı açıkça anlaşılmalıdır. Bilebileceğimiz her şey, yaşam ve ölüm, aydınlık ve karanlık, katı ve boş, herhangi bir şeyin göreceli yönleri olarak uzayın rengi gibi kavranılamaz şeylerdir. Uyanış bu gerçeğin ne olduğunu bilmemektir. Bir Zenrin şiirinde denildiği gibi, bir kelebeğin yeni açmış çiçeklere konduğu gibi bilmiyorum der Bodhidharma. Uyanış gerçeğin ne olmadığını bilmektir. Uyanış kişinin kendi kendisini ne olursa olsun bilinebilecek herhangi bir şeyle tanımlamaktan vazgeçmesidir. Gerçeğin enerjisinin temel maddesinin ne olduğu konusundaki her iddianın anlamsız olması gerektiği gibi varlığımız temelleri itibariyle benim ne olduğum sorusu da aptalca olacaktır. Aldanış sağduyunun temelinde yatan yanlış metafizik öncüllerdir. Aldanış sıradan insanın varlık bilimi ve bilginin kaynağı konularındaki bilinçsiz anlayışıdır. Sıradan insanın kendisinin bir şey olduğuna dair sessiz bir varsayımdır aldanış. Öte yandan ben hiçbir şey değilim varsayımı da kuşkusuz aynı oranda yanlış olacaktır. Bir şey ve hiçbir şey varlık ve varlık olmayan birbirleriyle ilişkili kavramlardır ve aynı oranda bilinmeyene aittirler. Kasları rahatlatmanın bir yolu kaslardaki gerginliği artırmak, böylece ne yapılmaması gerektiğini iyice anlamaktır. Bu bağlamda giriş koanlarının zihnin kendisini kavrama çabalarını yoğunlaştırmak üzere kullanılmasının bir esprisi olacaktır. Fakat Satori'yi hemen onun ardından gelen gevşeme ve rahatlama hisleriyle özdeşleştirmek son derece yanıltıcı olacaktır. Çünkü Satori bir şeyi hissetmek değil serbest bırakmaktır. Bu yüzden Zen yaşamının asıl bilinçli yönü Satori değildir. Fakat kişinin zihnindeki sıkışma gevşetildikten sonra yapmak, görmek ve hissetmek için serbest bıraktığı her şeydir. Bu açıdan bakınca Bankei'nin doğmamış zihni olan yalın güveni ve hatta Shinran'ın Nembutsu görüşü de Satori'ye giriş kapıları olarak kabul edilebilir. Serbest bırakmak, artık dayanılamaz hale gelinceye kadar kavrama girişimini yorup tüketmek için her zaman gerekli değildir. Bu şiddet içeren yola karşı bir alternatif olarak bir judo, nazik yöntem de vardır. Bu yöntem temel gerçekliğin kişi ister onu kavramaya çalışsın, isterse çalışmasın, spontan ve kavranmamış olarak görüneceğini anlama yoludur. Kişinin kendi öz yapması ya da yapmaması tam bir alakasızlıkla bir kenara atılacaktır. kişinin kavraması ya da kavramaması, serbest bırakması ya da bırakmaması gerektiğini düşünmek sadece egonun dalaverelerinin Tao'yu engelleme konusunda etkili oldukları veya egonun gerçek olduğu yanılgısını güçlendirmesi anlamına gelir. Doğmamış zihin kendiliğinden işlemesinden öte bu çabalar ya da çaba göstermeler tamamen geçersizdir. Shinra'nın daha hayali ifadeleriyle kişinin yapması gereken tek şey Amitabha'nın kurtarıcı yeminini duymak ve onun ismini zikretmektir. Kişinin inanıp inanmadığı, arzulu olup olmadığı bile önemli değildir. Böyle konularla ilgilenme egonun kibiridir aslında. Shinshu şöyle der. Ahlaki değerler ve disipline edici önlemler üzerine bina edilmiş tüm kişisel güç düşüncesi temizlenince sen de artık duyan olduğunu iddia eden hiçbir şey kalmamıştır. İşte bu yüzden artık duyduğun hiçbir şeyi kaçıramazsın. Kişi işitmeyi düşündüğü müddetçe net olarak işitemez. Bunun gibi kişi kendisini serbest bırakmaya çalışma ya da çalışmama konusunda düşündükçe de kendisini serbest bırakamaz. Fakat insan işitmek hakkında ister düşünsün ister düşünmesin kulaklar aynen duymaktadır ve sesin onlara ulaşmasında hiçbir şey engelleyemez. Kuan yönteminin mantığı belki de genel amaçlar için diğer yöntemin çok karmaşık olması ve yanlış yorumlanmaya müsait olmasıdır. Bu özellikle dışarıdaki insanların yaptıkları bağışlarla geçindikleri halde bunu manastırda başıboş dolaşmaya bir bahane olarak kullanmaya dünden hazır keşişler için geçerlidir. İşte Tan üstadlarının aramama konusundaki vurgularının Kuan'ın egoist inadının gücünü tüketmek için daha enerjik bir şekilde kullanılmasının nedeni neredeyse tam olarak budur. Bankei'nin zeni herhangi bir yöntem ya da araç gerektirmez. Dolayısıyla da bir kurum ya da akıl için bir temel yoktur. Çünkü keşişler kendi yollarına gidip tarımla ya da balıkçılıkla uğraşabilirler. Sonuç olarak hiçbir dışsal zen işareti kalmamıştır. Gerçeklik ayına işaret eden hiçbir parmak yoktur artık. Ve bu zaten Bodhisattva'nın tüm canlıları özgürleştirme görevi için gereklidir. Her ne kadar parmağı yanlışlıkla ay sanma riski de var olsa bile. 4. Zen ve sanat. İşin güzel yanı şudur ki zeni sadece duymak değil görmek de mümkündür. 100 defa anlatmaktansa bir defa göstermek evladır sözünce zenin kendisini sanatta bulan ifadesi onu anlamanın en dolaysız ve direkt yolunu verir. Zen'in yarattığı sanat tarzlarının diğer Budist sanatlarda olduğu gibi sembolik olmayışı ya da tamamen sembolik olan dinsel sanat tarzları gibi olmayışı onun bu özelliğini daha da güçlendirir. Zen sanatçılarının ister ressamlar ister şairler olsun gözde temaları doğal, somut ve seküler olarak adlandırabileceğimiz konulardır. Buda'yı veya Zen üstad ve pirlerini işleseler bile yine de onları dünyevi ve insancıl bir tarzda ele alırlar. Bunun da ötesinde Zen sanatları sadece ya da temelde betimleyici değildir. Resimde bile ortaya konulan sanat eseri sadece bir doğa betimleyişi değil fakat kendisinde doğanın bir eseri olarak algılanır. Çünkü bu teknik sanatsızlık sanatını gerektirmektedir. Ya da Sabio Hasegawa'nın dediği gibi kontrollü kazadır tekniğin özü. Böylece ortaya çıkarılan resimler konu olarak aldıkları kayalar ve çimenler gibi doğal olarak oluşturulmuş olurlar. Bu bir solucanı mürekkebe batırıp sonra da bazı şekiller ortaya çıkarması için onu kağıdın üzerine bırakmak gibi zen sanat biçimlerinin şansa bırakıldığı anlamına gelmez. Konunun esprisi zende dualite, doğal şans öğesiyle insan kaynaklı kontrol öğesi arasında herhangi bir ayrım olmamasıdır. İnsan zihninin üretici güçleri bitkilerin ya da arıların oluşturucu eylemlerinden daha fazla yapmacık değildir. Böylece de zen bakış açısıyla yaklaşınca sanat tekniğinin kendiliğindenlik içinde disiplin ve disiplin içinde kendiliğindenlik olduğunu söylemek bir çelişki değildir. Batı sanatında biçimler dini ve felsefi gerçeklerden ortaya çıkar. Burada ruh doğadan ayrıdır ve yukarıdan inip hareketsiz ve inatçı maddelerin üzerinde zeki bir enerji olarak çalışır. İşte Malraux sanatçıdan bahsederken her zaman etrafını fetheden olarak bu yüzden bahseder. Kâşiflerin ya da bilim adamlarının dağları veya uzayı fethetmekten bahsetmelerine benzer bir ifade şeklidir bu. Bir Çinli ya da Japon'a bunlar ilginç ifadeler olarak gelecektir. Çünkü dağa tırmanıyorsanız eğer bunda dağın da en azından ayaklarınız kadar rolü vardır. Yukarıya doğru çıkmanızda dağ da pay sahibidir. Resim çiziyorsanız eğer sonucun belirlenmesinde sizin kendi eliniz kadar fırçanın, mürekkebin ve kağıdın da etkili olduğu bir gerçektir. Taoizm, Konfüçyanizm ve Zen bu evrende kendisini tamamen evinde hisseden ve insanın çevresiyle entegre bir parça olarak algılayan bir mentalitenin ifadesidirler. İnsan zekası bir yere kapatılmış, uzaklardaki bir ruh değildir. Fakat bu doğal dünyanın karmaşık, kompleks bir şekilde dengelenmiş organizmasının bir yönüdür. Bu dünyanın prensipleri de ilk olarak Değişimler kitabında incelenmiştir. Yer ve gök aynı şekilde bu organizmanın üyeleridir. Ve doğa bizim anamız olduğu kadar babamızdır da. Çünkü Tao sayesinde hareket eden bu doğa, ilk olarak dinamik bir denge oluşturarak dünyanın düzenini sürdüren Yang ve Yin'de pozitif ve negatif prensiplerde sorgulanmıştır. Uzak Doğu kültürünün temelinde yatan anlayış, zıtların birbirleriyle ilişkili olduğu ve temelde nefis bir uyum oluşturduklarıdır. Çatışma her zaman göreli olarak yüzeyseldir. Çünkü eğer zıt çiftlerden her ikisi de birbirine bağlıysa, nihai bir çatışma olması beklenemez. Bu yüzden ruh ve doğa, özne ve nesne, iyi ve kötü, sanatçı ve çevre arasındaki katı ayrımlarımız, çizgilerimiz bu kültüre oldukça yabancıdır. Temel prensibi mücadele değil de relativite olan bir evrende amaç yoktur. Çünkü kazanılacak bir zafer, ulaşılacak bir hedef yoktur. Çünkü her son dünyanın kendisinin de gösterdiği gibi diğer uçlu olan ilişkisiyle var olan bir aşırı nokta, bir zıttır. Dünya bir yere gitmediği için aceleye de gerek yoktur. Doğanın kendisi gibi kişi de sakince hareket edebilir. Çince'de doğanın değişimleri ve telaşsızlık aynı karakterdir, kelimedir. Bu zen ya da herhangi bir uzak doğu sanatı çalışmasına başlamadan önce bilinmesi gereken ilk kuraldır. Acele ve onunla alakalı her şey ölümcüldür. Çünkü elde edilebilecek bir amaç yoktur. Herhangi bir amacın oluştuğu anda sanatın yöntemini, tekniğinin keskinliğini uygulamak artık imkansız hale gelir. Bir üstadın dikkatli ve eleştirel bakışları altında kişi günlerce hatta aylarca Çin karakterlerini çalışabilir. Fakat üstad onu bir bahçıvanın ağacın gelişimini izlediği gibi izleyecektir. Ve öğrencisinden de ağacın davranışının aynısını isteyecektir. Amaçsız gelişim, kestirme yollar yoktur burada. Çünkü yolun her aşaması her başlangıç ve hem de sondur. Dolayısıyla en üst dereceli üstad kendisini herhangi bir ulaşma konusunda yeni başlamış bir öğrenciden farklı saymaz. Her ne kadar paradoksal gözükse de amaçlı yaşamın bir içeriği esprisi yoktur. Acele eder ve her şeyi kaçırır. Amaçsız yaşam acele etmediği için hiçbir şeyi kaçırmaz. Çünkü herhangi bir amacın veya acelenin olmadığı zamanlar insanın alıcıları berrak bir tarzda açıktır. Acele etmeyince olayların doğal akışına bir müdahalede bulunulmaz. Özellikle de bu doğal akışın insan zekasına hiç de yabancı olmayan prensipler doğrultusunda olduğu görülünce bu böyledir. Çünkü daha önce de görmüş olduğumuz gibi Taoist mentalite şeyleri yapmaz ya da zorlamaz fakat her şeyi geliştirir. İnsan mantığının da aynen doğanın olduğu gibi aynı spontan Yang Yin dengesinin bir ifadesi olduğu kabul edildiğinde insanın çevresine olan davranışları dışarıdan bir müdahale ya da çatışma olarak görülmez artık. Zorlama ve gelişme arasındaki fark neyin yapılıp neyin yapılmaması gerektiği konusundaki belirli yönlendirmeler yoluyla ifade edilemez. Çünkü fark temelde hareket hissi ve niteliğindedir. Bu şeyleri batılı birisine anlatmak zordur. Çünkü acelesi olan insanlar hissedemez. Tüm bu anlayışın sanatta ifade edilmesinde en iyi yaklaşım belki de şiir ve resimde bulunacaktır. Her ne kadar zen sanatlarının o kültürün daha çok arındırılmış ifadeleriyle sınırlandırıldığı düşünülse de Japonya'da neredeyse her meslek ve sanatın bir do olarak bilindiği de unutulmamalıdır. Do bir tao ya da yol anlamına gelir ve batıda da bir gizem olarak bilinen anlamdan pek de farklı olduğu söylenemez. Bir dereceye kadar bir zamanlar her doğunun Taoizm, Zen ve Konfüçyanizm'de hayat bulan prensipleri öğrenmenin ruhani anlayış dışı, dışsal bir yöntemi olduğu söylenebilir. Bu durum günümüz masonluğunun bir mason sanatının ruhani bir yola girme başlangıcı olarak algılandığı zamanlardan kalma olduğu gibidir. Günümüz Osaka'sında bile yaşlı tüccarlardan bazıları Zen'le yakından alakalı psikolojik bir sistem olan Shingako üzerine temellendirilmiş bir do ya da ticaret yolu takip ederler. Çin Budizminin 845 yılında uğradığı baskılardan sonra Zen bir süre için sadece hakim Budizm tarzı olmakla kalmadı fakat aynı zamanda Çin kültürünün gelişiminde en güçlü ruhani etkiye sahip oldu. Bu etki Güney Sung Hanedanı 1127-1279 sırasında zirveye ulaştı ve bu süre içinde Zen manastırları Çin biliminin itici merkezleri oldular. Başka konularla ilgilenen bilginler de Konfüçyan ve Taocular gibi belirli çalışma dönemleri boyunca bu manastırları ziyaret ettiler. Buna karşılık olarak da Zen keşişleri klasik Çin çalışmalarıyla bir tanışıklık ve yakınlık kurdular. Çin bilginlerinin başlıca uğraşıları yazı ve şiir olduğu ve Çin tarzı resim yazıya çok yakın olduğu için bilginlerin sanatçı ve şairlerin rolleri birbirlerine çok uzak değildi. Çin bilgini bir uzman değildi ve Zen keşişinin ilgi ve eylemlerini halis dini işlerle sınırlandırma huyuna da oldukça karşıydı. Sonuç Zen ve Taocu doğallık anlayışının belirleyici özelliği olduğu, felsefi, bilimsel, şiir ve sanat alanlarının geniş ölçüde birbirlerinin verimlilerini arttırmaları oldu. İşte Dayan ve Eiski'nin Japonya'dan gelip Zen anlayışını kendi ülkelerine götürmeleri de bu döneme rastlar. Zen Japonya'da Çin kültürünün her önceliğini kabule dünden hazır aralıksız bir bilgin keşişler akıntısı tarafından uygulanmaya başladı. Yüzen manastırları andıran keşişlerle dolu gemiler Çin ve Japonya arasında gidip geliyor ve sadece sutraları ve klasik Çin kitaplarını taşımakla kalmıyor, aynı zamanda çay, ipek, çanak çömlek, tütsü, resimler, uyuşturucular, müzik enstrümanları ve Çin kültürünün her şeyini de taşıyorlardı. Kuşkusuz Çin sanatçı ve zanaatkarlarını da taşıdıklarını söylemeye aslında gerek bile yoktur. Zen hissine en yakın olarak bir tür kaligrafik resim tarzı vardı ve siyah mürekkep kullanılarak bir kağıt ya da ipek üzerine icra edilirdi. Genellikle de şiir ve yazı bir olarak ortaya konurdu. Çin'de kullanılan siyah mürekkep suyun miktarına bağlı olarak birçok tonu verebilme özelliğine sahipti. Mürekkebin kendisi de siyahın birçok renk ve niteliklerinde bulunabiliyordu. Mürekkep katı ve koyu olarak alınıyor, taştan düz bir tabağın içine su konuluyor ve bu suyu da istenilen kıvam elde edilinceye dek bu koyuluk damlatılıyordu.